Bir Gün TV'den merhaba değerli izleyenler. Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da Ankara Notları programıyla karşınızdayız. Bir Gün Ankara temsilcisi Nurcan Gökdemir'le birlikteyiz. Sayın Gökdemir, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin.
Yine Ankara'nın tozunu çekeceğimiz bir yayın olacak diye düşünüyorum. Şimdi CHP ile başlayalım. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan bir parti meclisi gördük. 38. olan kurultay 4 ve 5 Kasım tarihlerinde yapılacak, bu açıklandı. Öte yandan tartışmalı geçen il kongreleri de sürece damga vuruyor halen. Evet, CHP'de nasıl bir iklim var şu an?
Valla aslında beklendiği kadar büyük gerginlikler yaşanmıyor. Elbette önce ilçe ardından da il kongrelerinden kamuoyuna yansıyan kavgalı görüntüler var ama kongrelerin genel havasına bunun hakim olduğunu söylemek mümkün değil. Elbette yarışmalı bir kongre süreci yaşıyor CHP. Bu gerginliklerin olması çok olağan. CHP'nin zaten geleneksel olarak dokusu hep böyle. Hemen hemen her kurultay süreci zaten böyle yaşanır. Açıkçası biz daha büyük gerginlikler bekliyorduk. Beklentilerimizin biraz altında gidiyor tansiyon. Ama hakikaten birkaç kişi bile olsa yumruklaşmaya varan görüntüler çok hoş olmuyor elbette. Esas şimdi İstanbul İl Kongresi'nde ne yaşanacağını merakla bekliyoruz. Aslında o bir tür kurultay provası olacak. Bildiğiniz gibi İstanbul İl Başkanlığı'nın ya da İstanbul Örgütü'nün 100 civarında delegesi var. Kurultaya delege gönderecek ve bu da kongrenin gidişatına damgalarını vuracağı anlamına geliyor. Orayla ilgili tartışmalar yoğun. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu iki aday, Özgür Çelik ve Cemal Can Polat'ı çağırdı. O gerginliği bir ölçüde yatıştırmak için her ikisiyle de fotoğraf çektirip sosyal medyanızdan bunları paylaşın dedi. Partide aslında artık şu an bütün dikkatler, bütün enerji İstanbul İl Kongresi'ne verilmiş durumda. Burada bir blok liste mi, çarşaf liste mi tartışması var. Biliyorsunuz genel merkezin talimatı doğrultusunda ilçe ve il kongrelerinde genellikle blok liste yöntemi kullanılıyor. Kavga da zaten daha çok buradan çıkıyor. Çünkü kongrelerde bu kararı almak için oylama yapmak gerekiyor. Bu oylama süreçlerinde de dediğimiz gibi yumruklaşmaya varan kavgalar yaşanıyor. İstanbul İl Kongresi'nde de aslında isim kadar kongrenindeki oylamanın nasıl yapılacağı şu an merak konusu. Kulisler bunun üzerinden yürüyor. Biz bunu çok rahatlıkla dillendiriyoruz, çarşaf liste, blok liste işini. Belki izleyicilerimiz çok iyi bilmiyor olabilir. Blok liste, liste olarak yarışa giriyor ve işte en fazla oyu alan liste komple seçilmiş sayılıyor. Yani bu da aslında örgütteki tüm eğilimlerin kurultaya yansımasını engelleyen antidemokratik bir yöntem olarak görülüyor. Ama CHP tarihindeki her yarışmalı dönemde özellikle genel merkez bu yöntemi tercih etti. Şimdi de farklı bir şey olmuyor. Çarşaf listede de isim oyluyorsunuz. İstediğinizi yazıyorsunuz, istemediğinizi yazmıyorsunuz. Orada da sıralama yukarıdan aşağıya başlayarak, en fazla oy alandan başlayarak kurul parti meclisi oluşturuluyor. Partide değişim isteyen grubun kendisini en güçlü hissettiği yer İstanbul İl Örgütü aslında. O nedenle her ne kadar tüm söylemlerinde adayları Özgür Özel'in de dillendirdiği gibi biz demokratik olduğu için çarşaf liste istiyoruz deseler de onların da blok listeden yana olduklarını biliyoruz. Bu sefer genel merkez çarşaf liste talebinde bulunuyor. Ya da öncesinde bir pazarlık yaparak bunu paylaşmak gibi bir tavrın olduğunu biliyoruz. Kulislerin bu yönde yoğunlaştığını biliyoruz. Genel merkezin eğilimi bu. Çünkü İmamoğlu'nun İstanbul İl Örgütü'nde her ne kadar zaman zaman gerildiklerini bilsek de Can İl Başkanı görevini geçici olarak yapan ya da hukuk dışı olarak yapan diyeyim, siyasi yasak geldiği için Canan Kaftancıoğlu'nun karşısında İmamoğlu'nun örgüte daha hakim olduğu biliniyor. Bunda birçok etken var tabii, belediye başta olmak üzere. O nedenle onların blok liste ile seçime gidilerek İstanbul delegasyonunun tamamına yakınının desteğini almaktan yana olduklarını biliyoruz. Bu işte önümüzdeki günlerde şekillenecek, nasıl bir tablo oluşacağı. İstanbul, esas gerginliğin İstanbul İl Kongresi'nde yaşanmasını bekliyoruz. O yüzden de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da bunun çok farkında olduğu için parti meclisi toplantısında kongrelerde tansiyonun düşürülmesi, kavga görüntüleri, kamuoyuna kavga görüntüleri verilmemesi yönünde herkesi uyardı. Kongre süreci böyle ilerliyor. 15 Ekim'e kadar büyük bir bölümü tamamlanacak il kongrelerinin, ardından da parti meclisinde kararlaştırıldığı gibi Kasım ayının ilk günlerinde CHP 38. Büyük Kurultayı toplanacak.
Sayın Gökdemir, pekala biz şimdi dedik ki, ben açarken daha doğrusu, tartışmalı geçen kongrelerin damga vurduğunu söyledim. Ancak sizin bugünün bir gününde yayınlanan röportajınız aslında gündeme damga vurdu desek yeridir. Özgür, evet. Özel'le yaptığınız röportaj çok fazla konuşmaya açık bir alan bıraktı, evet, bize. Özgür Özel birçok, evet, konuda aslında birçok bilgi de vermiş oldu bir günün, evet, sayesinde diyelim. Şimdi konuşmanın, evet, röportajın başlıkları, öne çıkanları şunlardı. Hani neyi değiştirmek istediği soruldu sizin tarafınızdan. Parti sağ kaydı eleştirisi yaptı Özgür Özel kendisine. Seçim sonrası, evet, öz eleştirisi ne olacak diye soruldu. İttifak, evet, tartışmalarına nasıl bir yanıt vereceğine değindiniz. Şimdi Özgür Özel'le yapılan röportajda siz neler gördünüz? Özgür Özel aslında ne söylüyordu bize?
Özgür Özel'e bir anlamda adaylığının kesinleşmesi demeyeyim de, biliyorsunuz onun için tüzükte öngörülen sayıda kurultay delegesinin onu aday göstermesine, imza vermesine ihtiyacı var. Aday olduğunu açıklamasından sonra yöneltilen eleştiriler çerçevesinde bir söyleşi yaptık. Bu eleştiriler, sizin de bildiğiniz gibi, evet, yeni bir CHP'den söz ediyorsun. Ama sen bu partinin son 10 yılına damga vuran isimlerden birisin. O zaman neden sustun eleştirilerini? Biz de soru olarak yönelttik. Evet, dedik ki siz son 10 yılına bu partinin işte milletvekili, grup başkan vekili, son olarak da grup başkanı olarak damgasını vuran bir isimsiniz. Şimdi yeni bir CHP'den söz ediyorsunuz. Peki niye bu 10 yıllık süreçte biz sizin eleştirilerinizi duymadık? Karşı çıkışınıza tanık olmadık. Şimdi niye parti örgütü ve kamuoyu sizin yeni bir CHP'yi şekillendirebileceğine inansın sorusunu yönelttik. O da bize yatılı okulda okuduğunu hatırlatarak yanıt verdi. Ben 10 yaşından beri arkadaş satmadım. Benim siyaset anlayışım da böyle şekillendi dedi. Ben her zaman kapalı toplantılarda inanmadığım konulardaki eleştirilerimi sıraladım. Ama dışarıya çıktığımda kamuoyu önünde parti kararlarına, parti politikalarına sahip çıktım dedi. Hatta bir de eleştiride bulundu. Bazı siyaset erbabı gibi içeride farklı davrandığım halde kamuoyunun önüne çıkıp da ben de itiraz ettim, ben de karşı çıktım demedim. Dürüst davrandım dedi. Bunların ne olduğunu sorduk Özgür Özel'e. 5-6 konu olduğunu söyledi. Birkaçını bizimle paylaştı, birkaçının da parti sırrı olduğunu söyleyerek konuşmadı. Söylediği konuların biri, eleştirilerin yoğunlaştı, dokunulmazlık konusuydu. Gerçekten dokunulmazlık konusunda hatta devlet odaklı bir tuzakla karşı karşıyaydık. Dosyaların tek tek getirilmesini isteyebilirdik ama genel başkanı ikaz ettik. Buna rağmen ikna edemedik. İki kez ben yanına girdim ve yapmayalım bunu efendim, tuzak kuruluyor, rejim değiştirme hazırlığı yapılıyor dedim, ikna edemedim. Hatta sonra bir grup kadın milletvekilinden bunu rica ettim. Bir de girin siz konuşun, belki ikna edebilirsiniz diye. Onlar da ikna etmedi. Biz dokunulmazlıklara evet oyu verdik ve gerçekten rejim değişti ondan sonra. Birçok siyasetçinin siyaset yapma yolu kapandı dedi. Bununla ilgili de şunu söyledi: bütün bu eleştirilerime rağmen partimin grubunun başına oturdum ve genel başkanın kararı doğrultusunda oy kullandım. Oylama bittikten sonra da herkes kaçtı, kampa gitti. Ben yine işte meclis kulisine çıkarak bu karara sahip çıkmak zorunda kaldım dedi. Bunun yanı sıra hataları sıralarken Yeni Kapı'ya gidilmesini söyledi. Genel Başkan'ın 15 Temmuz'daki tutumu çok doğruydu. Bizim meclise gitmemizi istedi. Daha doğrusu biz meclise gidiyoruz efendim dediğimizde gidin dedi. Ama sonra kalktı Yeni Mahalle, Yeni Kapı'da Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında görüntü verdi dedi. Temel olarak söylediği şu ki parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun demokrasi söylemiyle gelmesinden sonra antidemokratik bir yapılanmaya, antidemokratik bir karar alma süreçlerine sürüklendi. Bu mekanizmalar sürekli tepe aşağı gitti. Genel Başkan'ın birçok konudaki parti politikası olarak duyurduğu konuları biz ya grup toplantısı kürsüsünden duyduk ya da mutfak videolarında duyduk. Dolayısıyla da bunlar parti kurullarında tartışılmadan kamuoyuna açıklanan Genel Başkan'ın siyaset dışı gruplarla aldığı, sanıyorum parti içindeki danışmanları kastediyor, aldığı bu kararları dolayısıyla ne parti grubu ne parti meclisi ne de örgüt benimseyemediği için başarısız olduk biz dedi. Bir işte çok başarılıydık, bu da adalet yürüyüşüydü çünkü bunda tüm karar alma mekanizmaları çalıştırılmıştı dedi. CHP'nin sağa kaydığı eleştirilerini kabullendiğini, partinin gerçek tabanı olması gereken emekçilerden, yoksullardan, köylülerden, dezavantajlı gruplardan uzaklaştığını, helalleşme politikasını her ne kadar doğru bulmasına rağmen işte örtünme güvencesi verirken örtünmeme güvencesini de vermediği, Alevilerin, Kürtlerin hak ihlallerini gündeme getirmediği için bir ayağı eksik olarak niteleyerek helalleşme politikasının uygulanma şekline de itiraz ettiğini söyledi. Evet, parti sağa kaydı ama biz bunu değiştiririz. Bunu da açıkladığımız tutum belgesinde ortaya koyduk.
Sayın Gökdemir, sizden tek cümleyle Özgür Özel'in nasıl bir profil çizdiğini özetlemenizi istesem ne dersiniz?
Özgür Özel tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçildiği zamandaki demokrasi söylemiyle yarattığı heyecanı yaratmaya çalışıyor. Partiyi tekrar sola çekme arzusunu dillendiriyor. Bunun için halkla birlikte politika yapmak gerektiğinden parti içi, demokrasiye hizmet edecek mekanizmaları harekete geçirmekten söz ediyor. Bizim tabanımız işçiler, köylüler, sivil toplum örgütleridir. Biz bunlara dayanarak politika yaparsak zaten işte onun biliyorsunuz cam tavan diye nitelediği bir şey var %25'lik oy potansiyeline karşılık olarak. Biz bu cam tavanı deleriz ve oyumuzu da arttırırız. Ben bu partiyi yeniden olması gereken noktaya oturttururum, sola çekerim diyor.
Sayın Gökdemir, peki ana muhalefette bunlar olurken İYİ Parti'de sert açıklamaların ardından sanki bir vitesin düşürüldüğünü hissediyoruz. Evet. Evet. Yavaş yavaş adayların isimlerinin açıklanmaya başladığını görüyoruz. Evet. İYİ Parti cephesinde neler oluyor? Gözlemleriniz neler?
Çok özür diliyorum. Aslında CHP ile ilgili bir şey daha söylemem gerekiyor. Tamam. Elbette merak edilen konu kongre sonuçlarının nasıl ilerlediği yönünde. Bununla ilgili de konuştuğumuz bazı gruplar, her iki grupta genel merkezin kongrelerden sayı olarak, delege sayısı olarak daha avantajlı çıktığını söylüyor. Hatta bununla ilgili 260'a 185 gibi bir rakam ifade ediliyor. Genel merkez Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğunda oturmasını isteyen, şu ana kadar 260 delege seçildi. 185 kişinin de Özgür Özel'i destekleyeceği hesapları yapıldığı söyleniyor ki bunların çok afaki olduğunu söylemem lazım. Bunlar kesin rakamlar değil, bunları ifade edenler de bunu söylüyor. Çünkü bu kurultayın şöyle bir özelliği var ki bu sefer değişim isteyenler aslında bu 185 ise bu rakam, bunun çok daha ötesinde. Partide bir değişim olması gerektiğini büyük bir çoğunluk kabul ediyor ama bunun kiminle yapılabileceği konusunda insanların kafası çok net değil. Bu nedenle her iki tarafta işte Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, Özgür Özel'i destekleyenler yanında bir karma listeden de söz ediyor. Daha Kılıçdaroğlu'nu da destekleyebilir, Özgür Özel'i de destekleyebilir. Kalabalık bir gruptan söz ediliyor. Bir de kararsız bir gruptan söz ediliyor. CHP'de kurultay görüntüsü ya da kurultayın nasıl sonuçlanacağında son haftanın çok önemi vardı. Delegelerin Ankara'ya gelmesinden sonra çok farklı görüntüler oluşabilir. Hep birlikte kurultay bittiğinde bunu göreceğiz deyip CHP faslını kapatalım. İYİ Parti ile ilgili sorunuzu yanıtlayayım. Meral Akşener'in sağlık sorunları nedeniyle orada biraz sular durulmuş durumda. Bir de çok seslilik sıkıntı da yarattı. İşte farklı görüşler dile getiriliyor ittifakla ilgili, partinin yerel seçimlerdeki tutumuyla ilgili. Bu kakafoniyi de bir durdurmak yönünde bir irade konuldu ortaya. En çok merak edilen konu biliyorsunuz Ankara ve İstanbul'da İYİ Parti aday çıkaracak mı? Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarına rıza gösterdiği Ekrem İmamoğlu ile aslında kendi partisi kökenli Mansur Yavaş'ın karşısına aday çıkaracak mı sorusuna yanıt aranıyor. Bunu henüz her ne kadar köprüler atılmış gibi söylense de bu siyaset çok su kaldırır daha Mart'ın sonuna kadar çok vakit var. Şu an kesin bir şey söyleme imkanı yok. Ama bu iki şehir içinde iki isim dillendiriliyor. Biri bildiğiniz gibi bir önceki seçimde İstanbul İl Başkanlığı görevini yapan ve partiyi daha doğrusu İmamoğlu'nun belediye başkanlığını kazanmasında çok aktif rol oynadığı bilinen Buğra Kavuncu'nun ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçiyor. Ankara içinde milletvekili Adnan Beker'in ismi dillendiriliyor. Şimdilik Meral Akşener'in çizdiği çizgi doğrultusunda, çerçeve doğrultusunda bu iki şehirde de bu isimlerin İYİ Parti olarak kamuoyunun önüne çıkacağı konuşuluyor ama ben bunları çok dikkate almıyorum. Türkiye'de siyasetin ne kadar değişken olduğunu hepimiz biliyoruz. Her iki parti de ortadaki matematik gerçeğinin de farkında. Bu tabloyla gidilirse, herkes kendi adayını çıkarırsa AKP karşısında çok başarılı olamayacakları bir gerçek. Çok fazla şey değişebilir.
Sayın Gökdemir, siz AKP demişken ben de AKP'ye uzanalım istiyorum. 7 Ekim'de olağanüstü kongreye gidilecek AK Parti'de, böyle bir süreç yaşanacak. Muhalefetin yönetimine geçen belediyelerin kendi taraflarına çekilmesi asıl gündem olacak bu kongrede. Evet. Bir de Bahçeli ve Erdoğan görüştü bugün. En son 29 Ağustos'ta görüşmüşlerdi. Ne tür adımlar atılacak? Biz iktidar cephesinden ne göreceğiz?
Evet, yani her ne kadar muhalefette bu yerel seçimlere dönük dağınıklık sürse de aslında Cumhur İttifakı el ele yerel seçime doğru ilerliyor, bu kampanyasını şekillendiriyor, isimler konuşuluyor. Biraz isimler ve illerle ilgili sıkıntı olduğunu biliyoruz ama orada esas düğmeye AKP kongresi sonrası basılması bekleniyor. Bu kongreden sonra isimlerin netleşeceği konuşuluyor. Yeni isimler görebiliriz deniliyor. AKP'nin son genel seçimde de oylarının ne kadar azaldığını, kamuoyunda ne kadar tartışmalı olduğunu biliyoruz. Geçen programda da AKP için de bundan sonrası dikensiz gül bahçesi değil demiştik zaten, hatırlıyorsunuz. Onlar da AKP'nin bu sabıkalarının karşılığı olmayacak yeni isimler bulma peşindeler. Çeşitli stratejiler geliştiriyorlar. Ama dediğim gibi öncelikle kongrelerini toplayacaklar. Burada Recep Tayyip Erdoğan'ın yıpranmış isimlerle yoluna devam etmeyip yeni isimleri kamuoyunun önüne koyması bekleniyor. Bundan sonra da bugünkü görüşmede de olduğu gibi Bahçeli ile oturarak aday isimlerini kesinleştirecekler. Bunu ancak AKP kongresinden sonra görebileceğiz.
Halihazırda duyduğumuz kesinleşen herhangi bir isim yok yani.
Çok bildik isimler var. İşte bildiğiniz gibi Murat Kurum'dan söz ediliyor, Öztasiski'den söz ediliyor ama bunlar ne kadar gerçek açıkçası ben bilmiyorum. Ben yeni isimler göreceğimiz beklentisine katılıyorum aslında. Yeni isimlerle devam edecek çünkü bu Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset yapma şekli hep isim değiştirerek imaj tazeler biliyorsunuz. Bu hem kongrede partisinde büyük değişiklik yapacak hem de yerel seçimlerde de daha yıpranmamış yeni ve temiz isimlerle devam etmeyi düşünecektir diye bir beklentim var ama bu da bir bilgiye dayalı değil.
Sayın Gökdemir çok teşekkür ediyorum aktardığınız kıymetli bilgiler için.
Rica ederim. Kolay gelsin.
Bir Gün Ankara temsilcisi Nurcan Gökdemir'le Bir Ankara programının daha sonuna geldik. AKP'de durum ne? Ana muhalefette durum ne? İYİ Parti'de sular nasıl ilerleyecek? Bunları konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. Hoşça kalın.